Ayrım 9. Ölmesi Gereken Kız. David Lagercrantz, sayfa 115. Mats Sabin Luleå'da büyümüştü. Sahil güvenlikte topçu albayı olmuş, 80'li yıllarda denizaltı kuvvetlerine katılmış, tarih okumuş, askerliği bırakmış. Hitler'in Sovyetler Birliği'ni işgali üzerine yazdığı doktora teziyle Uppsala Üniversitesi'nden mezun olmuştu. Yüksek Savunma Akademisi'nde doçentken emekliye ayrılmıştı. Mikael adamın İkinci Dünya Savaşı hakkında popüler kitaplar yazdığını da biliyordu. Uzun süre İsveç NATO'ya katılsın diyenlerin sözcülüğünü yapmıştı. Baltık Denizi'nde peşine düştükleri denizaltıların başka bir ülkeye değil Rusya'ya ait olduğundan emindi. Ama hayatının son yıllarında Rusya yanlısı olmuş, Rusya'nın Ukrayna ve Kırım'ı işgal etmesini savunmuştu. Rusya'nın Suriye'deki varlığını da barış gücü olarak alkışlamıştı. Görüşlerinin niçin değiştirdiği bilinmiyordu. Kendisi bunu düşünceler yaşlanıp akıllandığımızda değişen şeylerdir diye açıklamıştı. Mats Sabin'in usta bir arazi koşucusu ve dalgıç olduğu söyleniyordu. Eşi öldükten sonra Abisko ile Nikka Luok'ta arasındaki klasik parkuru yürümeye karar vermişti. Formu yerindeydi diye yazıyordu gazetede. Mayıs başlarıydı, hava tahminleri iyiydi. Yine de 3 Mayıs akşamına doğru don oldu. Dereceler -8'i gösteriyordu. Sabin muhtemelen beyin kanaması geçirmiş, Abiskoyokka ırmağı yakınlarında düşüp kalmıştı. Yürüyüş yolundaki kulübelerden birine ulaşamamıştı. 4 Mayıs sabahı yürüyüş yapan bir grup bulmuştu onu. Şüpheli bir duruma rastlanılmamıştı. Şiddete maruz kaldığına dair bir iz yoktu. Sabin 67 yaşındaydı. Mikael yine de Johannes Forsell'in, o da sağlığına ve spora düşkündü, o zaman nerede olduğunu araştırdı. İnternetten bulmak imkansızdı. Olayın olduğu tarih 2016 yılı Mayıs'ıydı. Forsell savunma bakanı olmadan yaklaşık 1,5 sene önce. Doğum yeri olan Östersund'daki yerel basın bile gündelik hayatıyla ilgili bir şey yazmıyordu. Yalnız bölgede ticari faaliyetleri vardı. Yani o zamanlar Abisko'da olması imkansız değildi. Yine de bir sonuç çıkarılmayacak kadar gevşek, spekülatif verilerdi. Mikael kalktı, yatak odasındaki kitaplığı yokladı. Daha çok polisiyeydi, hepsini de okumuştu. Kızı Pernilla'yı aradı, ulaşamadı. Sonra Erika'yı aradı, ona da ulaşamadı. Huzursuzluğu arttığında Seglar otele gidip akşam yemeği yedi. Akşam geç vakit eve döndüğünde bütün nefesi kesilmişti sanki. Paulina uyuyordu. Lisbeth gözlerini tavana dikmişti. Her zamanki durumdu. Ya biri uyuyor, diğeri uyumuyor ya da ikisi de uyumuyordu. Çok az uyuyabiliyor ve kendilerini iyi hissetmiyorlardı. Bu akşam şampanya, bira ve birkaç orgazmla birbirlerini teselli etmiş, sonra hemen uykuya dalmışlardı. Ama bu Lisbeth'in çok geçmeden ürpererek uyanmasına engel olmamıştı. Kafasında Lundagatan'da yaşananlar ilgili anı ve sorular dönüyor, çocukluğu soğuk bir rüzgar gibi bedenine yayılıyordu. O evde yaşayanların sorunu neydi? Lisbeth bilimsel olarak ilgi duymaya başlamadan çok önce ailesinde genetik bir yanlışın olduğunu söylerdi hep. Kastettiği şey ailedekilerin çoğunun sıra dışı ve kötü olmasıydı. Birkaç yıl önce bu hipotezi araştırmaya karar vermişti. Linköping'deki adli tıp genetik laboratuvarına yaptığı bir dizi hacker saldırısıyla Zalachenko'nun Y kromozomuna ulaşmayı başarmıştı. Geceler boyu çalışarak analiz etmeyi öğrenmişti. Haplo grup hakkında ne bulduysa okumuştu. Her kuşakta küçük mutasyonlar olmuştu. Haplo grup her bireyin hangi mutasyon dalına ait olduğunu gösterirdi. Babasının grubunun olağanüstü olmasına hiç şaşırmadı. Geriye dönük araştırma yaptığında tezlerinin doğru olduğunu gördü. Yalnızca yüksek zekada değil, psikopatide de aşırı temsillere rastladı. Bu onu ne sevindirmiş ne de daha akıllı yapmıştı. Ancak DNA tekniğine vakıf olmuştu. Şimdi saat gecenin 2'sini geçiyordu. Lisbeth hatırlamak, ürpermek ve tavanda uğursuz kızıl bir göz gibi yanıp sönen yangın alarmına bakmaktan başka bir şey yapmazken, Mikael'in gönderdiği şu dosyalara bir göz atsam mı diye düşündü. Hiç değilse düşüncelerini dağıtırdı. Kalktı, masanın başına oturdu, dosyaları açtı. Görelim bakalım diye mırıldandı. Görelim bakalım neymiş. Ön otozomal DNA ile bir dizi seçilmiş STR markörleri, kısa ardışık tekrarları vardı. Markörleri analiz etmesine yardımı olur diye Broad Institute'dan BAM Viewer'ını çıkardı. İlk başlarda kafası çok dağınıktı. Arada bir Camilla'nın evinden gelen uydu resimlerine bakıyordu. Fakat belgelerin içindeki bir şey yavaş yavaş onu büyüledi. Adamın kuzeyde ne atası ne de akrabası vardı. Çok uzaklardan geliyordu. Otopsi tutanaklarını, özellikle de karbon 13 analizini, adamın vücudundaki hasarların, kesilmiş el ve ayak parmaklarının tarifini bir kez daha dikkatle okuduktan sonra şaşırtıcı bir fikre kapıldı. Elini omzundaki kurşun yarasına bastırıp öne doğru eğilerek uzun süre hiç hareket etmeden oturdu. Sonra internette bir dizi araştırma yaptı, kendi kendine söylendi. Gerçekten olabilir miydi? İnanmakta zorlanıyordu. Adli tıp doktorunun sunucusunu hacklemeye hazırlandı. Fakat kural dışı yolu bir kenara bırakıp geleneksel yolu denemeye karar verdi. Bir e-posta yazdı, sonra minibarda ne kaldıysa aldı, kola ve küçük bir şişe konyak. Saatlerin geçip sabahın gelmesini bekledi. Belki bir ara oturduğu yerde biraz kestirdi de. Paulina gözlerini açtığında ve koridordan sesler duymaya başladığında telefonuna bir sinyal geldi. Uydu resimlerine bağlandı. İlk başta yorgun gözlerini kısarak bakarken birden uyandı. Kız kardeşi üç adamla birlikte, biri olağanüstü derecede uzundu, Rubelyovka'daki evinden çıktı. Bir limuzine bindiler. Lisbeth limuzini Domodedovo Uluslararası Havaalanı'na kadar izledi. 11. Bölüm 25 Ağustos. Frederica Nyman yatağında dönüp duruyordu. En sonunda başını kaldırıp komodinin üzerindeki çalar saate baktı. Ne olur 5:30 olsun diye geçirdi içinden. 4:20 geçiyordu, küfretti. En fazla 5 saat uyumuştu. Tekrar uyumaya kalkmadı. Uykusuzun tecrübesiyle bunun beyhude bir çaba olacağını biliyordu. Kalktı, yeşil çay demledi. Sabah gazeteleri henüz gelmemişti. Telefonunu alıp mutfak masasının başına oturdu. Kuşları dinledi. Şehri özlemişti, birini özlemişti. Daha doğrusu onlu yaşlarında olmayan birini. Bugün ben de uyuyamadım, başım omzum ağrıyor diyecekti o kişiye. Dedi de ama kendi kendine ve kendine cevap verdi. Ah zavallı Frederica. Gece esen sert rüzgarlardan sonra göl durulmuştu. Uzakta iki kuğu vardı. Yan yana kayar gibi yüzüyorlardı. Bazen kuğuları kıskanıyordu. Kuğu olmak keyifli bir şeye benzediği için değil, yalnızca çift oldukları için. Birlikte uykusuz kalırlar, kuş diliyle birbirlerine yakınırlardı. E-postalarına baktı. Wasp diye birinden mesaj gelmişti. Blomquist'ten STR markörleri ve otopsi raporlarını aldım. Adamın kökenine dair bir fikrim var. Karbon 13 ilginç. Ama tam genom dizilimine ihtiyaç var. Sanırım UGC ile çabuk olur. Söyle hızlansınlar, kaybedecek zaman yok. Bu ne haşin üslup diye mırıldandı Frederica. Altında imza da yoktu. Sen kendi dizilimini yap önce dedi içinden. Bu tür Asperger'li araştırmacılardan hoşlanmıyordu. Kocası da aynıydı. Umutsuz vaka diye düşündü. Sonra e-postayı bir kez daha okudu, sakinleşti. Saygısız, cazgır biriydi. Ama o da Frederica'nın düşündüğü gibi düşünmüştü. Kan örneklerini bir hafta önce Uppsala Genom Merkezi UGC'ye göndermişti zaten. Tam genom dizilimini istemişti. Çabuk olsunlar diye başlarının etini yemiş, bioinformatikçilerden olağanüstü mutasyon ve varyantları kırmızıyla işaretlemelerini rica etmişti. Her an cevap gelebilirdi. Bu nedenle şu lanet olası araştırmacı yerine onlara e-posta yazdı. Hazır ateşlenmişken kendisi de aynı tonu kullandı. Genom dizilimini hemen istiyorum diye yazdı. Gönderdiği saatten de etkilenmelerini umdu. Daha sabahın 5'i bile değildi. Kuğular bile uykularını alamamıştı. Üstelik çiftiz diye neşeden havalara da uçmuyorlardı. Kurt Widmark'ın elektronik eşya dükkanı henüz açılmamıştı. Sonya Modig içeride beli bükülmüş yaşlı bir adam gördü. Kapıyı tıklattı. Adam gergin bir gülümsemeyle sallanarak kapıya geldi. ''Erkencisin ama hoş geldin.'' dedi. Sonya kendini tanıttı, ne istediğini söyledi. Adam donup kaldı. Gözüne tedirgin bir ışık yerleşti, iç geçirip ofladı. Solgundu, yüzü biraz çarpıktı. Başında kalan bir tutam saçı özenle dağıtarak kelini örtmeye çalışmıştı. Dudaklarının kenarında acılı bir ifade vardı. ''Artık bu mesleğin tadı kalmadı.'' dedi. ''İnternet alışverişi, büyük mağazalar her şeyi süpürüyor.'' Sonya anlıyorum der gibi gülümsedi. Sabahın erken saatinde gelişi güzel dolaşmaya ve sorular sormaya başlamıştı. Komşu berber dükkanındaki delikanlı, dilencinin sık sık elektronik eşya dükkanının önünde durduğunu, kaşlarını çatarak vitrindeki televizyonlara baktığını söylemişti. ''Adamı ilk defa ne zaman gördün?'' diye sordu modik yaşlı adama. ''Birkaç hafta önce pat diye içeri girdi. Televizyonların birinin önüne oturdu, gözünü ekrana dikti.''
''Televizyonda ne vardı?''
''Haberler. Johannes Porsel'i, borsa krizi ve savunmayla ilgili çetin sorular sorarak terletiyorlardı.''
''Dilenci bununla niçin ilgilensin?''
''Hiçbir fikrim yok.''
''Yok mu?''
''Yok, nereden bilebilirim? Dışarı çıkarmaya çalıştım. Kaba bir tutumla değil tabii. İnsanların giyimi kuşamı nasıl göründüğü beni ilgilendirmez. Ama müşterilerimi korkuttuğunu söyledim.''
''Nasıl yani?''
''Adam kendi kendine söylenip duruyordu. Çok da kötü kokuyordu. Kafadan kontak gibiydi.''
''Ne söylediğini duydun mu?''
''Tabii duydum. Anlaşılır bir İngilizceyle Forsell ünlü bir adam mı oldu?'' diye sordu. ''Şaşırdım. Ne diyorsun sen? Elbette ünlü.'' dedim. ''Adam savunma bakanı. Üstelik Karun gibi zengin.''
''Yani adam Forsell'i ünlü olmadan tanıyormuş, öyle mi?''
''Bunu bilmiyorum ama adamın problem, now he has problem dediğini hatırlıyorum.''
Dipnot, İngilizce problem, şimdi problem mi var?
Bunu soru sorar gibi söyleyip evet cevabı bekledi.
''Sen ne dedin?''
''Kesinlikle dedim, başı dertte. Hisse senetleriyle bir sürü dalavere çevirdi ve gizliden gizliye saray darbeleri yaptı.''
''Ama bunlar temelsiz iddialar değil mi?''
''Çok kişiden duydum.''
''Dilenci ne yaptı?''
''Bağırıp çağırdı, homurdandı, kolundan tutup dışarı çıkarmaya çalıştım. Ama güçlüydü, yüzünü işaret etti.''
''Look at me, see what happened to me, and I took him, and I took him,'' diye bağırdı.
Ya da böyle şeyler. Dipnot, İngilizce bana bak, bana ne olduğuna bak. Ve ben onu aldım, ve ben onu aldım. Çok çaresiz bir haldeydi. Bir süre kalmasına müsaade ettim. Forsell'le yapılan röportajdan sonra İsveç'teki okullarla ilgili bir haber başladı. Şu havalı burjuva cadısı sahneye çıktı.
Havalı burjuva cadısı dediğin kim?
Sonya Modik öfkelenmeye başladığını hissetti. Kim olacak? Lindos. Burnu havada konuşan kadın. Fakat şu dilenci bir meleğe bakar gibi bakıyordu kadına.
Very very beautiful woman. ''Is she critical to Forsell also?'' diye mırıldandı.
Dipnot, İngilizce çok çok güzel kadın. O da Forsell'i eleştiriyor mu? İki değişik haber olduğunu söylemeye çalıştım ama anlayacak gibi değildi. Kendinden geçmişti, sonra da çekip gitti.
Yine geldi değil mi?
Her gün aynı saatte geri geldi. Kapatmadan hemen önce, birkaç hafta önce dışarıda durup gözlerini içeri dikti. Gelip gidenlere telefon açabileceği bir gazeteci ya da başka birini tanıyıp tanımadıklarını soruyordu. Sonunda rahatsız oldum, polis aradım. Tabii ilgilenmediler.
Yani adam hakkında bir şey bilmiyorsun öyle mi? İsim falan.
Adının Sardar olduğunu söyledi.
Sardar?
M. Sardar dedi. Bir akşam dışarı çıkarmaya çalışırken. Dipnot, ben Sardar. Bu da bir şey dedi Sonya Modik. Teşekkür edip dükkandan çıktı. Maria Torget'e doğru yürüdü. Freedom's plana giden metroya bindiğinde Sardar'ı Google'da aradı. Farsça bir sözcüktü. Prenslere, aristokratlara ya da genel olarak bir grubun ya da kabilenin liderine deniliyordu. Orta Doğu'da, Orta ve Güney Asya'da kullanılıyordu. Sirdar, Sardar yahut Serdar diye yazılıyordu. Prens diye düşündü Sonya Modik. Dilenci kıyafetleri içinde bir prens. Bak bu çok ilginç olurdu. Ama hayat hiçbir zaman masallardaki gibi değildi. Yola çıkmaları zaman aldı. Yalnızca Lisbeth Salander'den geriye kalmış tek bir iz bile bulamadıkları için değil, eski GRU ajanı Ivan Galinov başka bir işle meşgul olduğu için de geç kalmışlardı. Camilla ne pahasına olursa olsun Galinov'un yanında istiyordu. Galinov 63 yaşında iyi eğitilmiş, istihbarat ve sızma faaliyetlerinde engin deneyimleri olan biriydi. Çok dilliydi. 11 dili, diyalekt ve lehçeleriyle kusursuz konuşurdu. İngiltere, Fransa veya Almanya'da doğduğunu rahatlıkla iddia edebilirdi. Yüzünün kuşa benzeyen çizgilerine rağmen hiç kuşkusuz yakışıklıydı. Uzun boyluydu, ince ve atletikti. Saçları gri, favorileri beyazdı. Her zaman nazik ve şövalye gibiydi. Yine de insanları korkuturdu. Karakterini bütünleyen, bedeninin bir parçasına dönüşmüş öyküler anlatılıyordu. Bunlardan biri Çeçenistan'da bir gözünü kaybetmesiyle ilgiliydi. Bu gözün yerine piyasanın en iyisi olduğu söylenilen MA'ya göz takılmıştı. Anlatılanlara göre bir banka müdürüyle ilgili anlatılanlardan esinlenilmişti. Hangi gözünün gerçek, hangi gözünün sahte olduğunu tartışan adamları bir türlü karar verememiş, en sonunda biri cevabı bulmuştu. Bir parça insanlık ışıyan göz MA'ya. Rivayetlere göre GRU'nun Kodinka'daki ana binasının iki kat altında bir krematoryum vardı. Galinov'un İngilizlere gizli bilgiler satan bir meslektaşını buraya götürüp diri diri yaktığı söyleniyordu. İşkence yaparken hareketlerinin yavaşladığı ve sağlam gözünü hiç kırpmadığı iddia ediliyordu. Bunların çoğu büyük ihtimal şehir efsanesiydi. Camilla bu söylentilerin gücünden faydalanmak da istiyor olabilirdi. Fakat Galinov'u yanında istemesinin asıl nedeni bu değildi. Galinov babasının yakınıydı. Zala'yı Camilla'nı sevip hayran olduğu kadar sevmiş, hayran olmuştu. Ve Camilla gibi ihanete uğramıştı. Yaşadıkları olaylar ikisini yakınlaştırmıştı. Camilla Galinov'dan şiddet değil, anlayış ve baba şefkati görmüş, gerçek gözü ayırt etmesi hiç zor olmamıştı. Galinov durmadan devam etmeyi öğretmişti ona. Camilla Zala'nın İsveç'e sığınmasının Galinov için nasıl bir darbe olduğunu anlamıştı. ''Nasıl ayakta kaldın?'' diye sormuştu. ''Senin ayakta kaldığın gibi Kira.'' ''Ben nasıl ayakta kaldım?'' ''Ona benzeyerek.'' Camilla bunu hiç unutmamıştı. Bu sözler onu hem korkutmuş hem de güç vermişti. Geçmişinin şimdi olduğu gibi peşine düştüğü her seferde Galinov yanında olsun istiyordu. Onun yanında zayıf olmaya cesaret edebiliyordu. Camilla'nın ağladığını gören tek kişi Galinov'du. Şimdi Camilla'nın özel uçağıyla Stockholm'e uçuyorlardı. Camilla dudaklarına bir gülümseme yerleştirdi. ''Bana eşlik ettiğin için sağ ol.'' ''Onu yakalayacağız tatlım, onu yakalayacağız.'' dedi Galinov şefkatle elini okşadı. Lisbeth yatakta uyanmasına biraz şaşırdı. Demek ki Camilla ile adamlarının havaalanına doğru yola çıktığını gördüğünde yatağa girip uyumuştu. Komodinin üzerinde bir not vardı. Paulina kahvaltı yapmaya gittiğini yazıyordu. Saat 11:10 geçiyordu, yemek salonu kapatılmıştı. Lisbeth odada kaldı. Minibardaki bütün abur cuburun bittiğini hatırlayarak küfretti. Musluktan su içti. Bilgisayarın etrafındaki mısır gevreği kırıntılarını toplayıp yedi. Duş aldı. Kot pantolonla siyah tişört giydi. Masanın başına oturup e-postalarını kontrol etti. 10 GB'dan daha büyük iki dosya almıştı. Altlarında adli tıp doktoru ve Frederica Nyman'ın mesajı ekliydi. ''Merhaba, aptal değilim. Elbette tam genom dizilimi istedim. Bu sabah cevap aldım. Biyoinformatikçilerin ne kadar titiz olduklarını bilemiyorum. Ama bir takım tuhaflıklara dikkat çekmişler. Benim kendi uzmanlarım var tabii fakat senin de bakmanda bir zarar yok. Üzerinde çalışılmış iki dosyayı notlarıyla birlikte sana gönderiyorum. Belki doğrudan çalışmayı tercih edersin diye ham veri ile bir FastQ dosyası. Çabuk dönersen sevinirim. F. Lisbeth satır aralarındaki öfkeyi ya da sinirli tonu fark etmedi. Çok dikkatli de okumamıştı. Çünkü Camilla'nın Arlanda havaalanına indiğini, E4 üzerinden Stockholm'un merkezine doğru gittiğini görmüştü. Yumruklarını sıktı. Ben de Stockholm'e gitsem mi diye düşündü. Ama masadan kalkmadı. Frederica Nyman'ın gönderdiği dosyaları açtı. Sayfaların titreyerek mikrofilm gibi akışını izledi. Bu işe boş mu verseydi? Bir eylem planı düşünene kadar gözden geçirmeye karar verdi, işe koyuldu. Bu konuda uzmandı, bunu biliyordu. Lisbeth işlenmemiş dokümanlardan hızlı ve genel bir kanı edinebilirdi. Naiman'ın tahmin ettiği gibi doğrudan ham veri üzerinde çalışmaya başladı. Başkalarının bakış açısı ve notlarından etkilenmek istemiyordu. Sam Tools bilgisayar programıyla bilgileri Bamfil denilen şeye dönüştürdü. Tam genom diziliminin olduğu programa, az bir şey değildi. Bir çeşit devasa bir şifrelemeydi. 4 harfle formüle ediliyordu. A, C, G, T. Nitrojen bazlı adenin, sitozin, guanin, timin. İlk başta anlaşılmaz bir yığına benziyordu ama bütün bir hayatı saklıyordu. Lisbeth başlangıç olarak indeks araştırmaları ve grafik çalışmaları aracılığıyla aykırılıkları aradı. Ne türden olduğu önemsizdi. Arkasından BAM Viewer'ı, IGV'sini aldı, bütün dünyadan genetik bilgi toplayan, Bin Genom projesinde bulduğu başkalarına ait DNA dizileriyle seçilmiş ve tesadüfi parçaları karşılaştırmaya başladı. Vücudun hemoglobin üretimini düzenleyen EPAS1 genindeki RS4954 frekansında bir anomali keşfetti. Dikkat çekici bir farklılık vardı. Hemen PubMed veri tabanında araştırdı. Çok geçmeden bir küfür savurdu. Başını iki yana salladı. Bu mümkün müydü? Böyle bir şeyi sezmişti ama bu kadar çabuk cevap alabileceğini düşünmemişti. Stockholm'daki kız kardeşini unutacak kadar büyük bir dikkatle olaya daldı. Paulina'nın gelip merhaba, merhaba diye bağırdıktan sonra banyoya girdiğini bile fark etmedi. Lisbeth kendinden geçerek EPAS bir geninin bu varyantı ile ilgili daha fazla bilgi edinmeye girişti. Bu yalnızca olağanüstü bir şey değildi. Ayrıca Homo ailesinin 40 bin yıl önce yok olan dalı Denisova insanına kadar izi sürülebilecek muhteşem bir geçmişi vardı. Denisova insanı uzun süre bilinmiyordu. Rus arkeologlar 2008 yılında Altay Dağları'nın Sibirya kolundaki Denisova mağarasında bir kadına ait diş ve kemik parçaları bulmuşlardı. Denisova insanının belirli bir tarihi süreçte Güney Asya'daki Homo sapiens ile birleştiği EPAS 1'deki bu varyant dahil olmak üzere bazı genlerini bugün yaşayan insanlara ilettiği ortaya çıkmıştı. Bu varyant bedenin çok az oksijeni bile özümsemesini sağlıyordu. Kanın incelmesini ve akışını hızlandırıyor, pıhtılaşma ve ödemin önüne geçiyordu. Oksijenin az olduğu yüksek dağlık bölgelerde yaşayan insanlar için inanılmaz faydalı bir şeydi. Lisbeth'in dilencinin bedenindeki hasarlara, el ve ayak parmaklarının kesilmesi ve karbon 13 analizine dayandırdığı ilk gözlemleri doğrulanmıştı. Yine de çok açık ipuçları bulmasına rağmen kesin bir şey söyleyemezdi. Varyant olağanüstüydü fakat bütün dünyaya yayılmıştı. Bu nedenle adamın Y kromozomlarını ve mitokondriyal DNA'sını araştırdı. Haplogrup C4A3B1'e dahil olduğunu gördü. Bunu araştırdığında bütün tereddütleri kayboldu. Bu gruptan insanlar yalnızca Nepal ve Tibet'te Himalayaların eteklerinde yaşıyordu. Genellikle yüksek dağ tırmanışlarında taşıyıcılık ve yol göstericilik yapıyorlardı. Adam bir şerpaydı. 9. ayrımın sonu. Sayfa 127.